Ayrım 8, sayfa 177. İnsan turşuları. İlkokula başlayınca birinci sınıfta hemen varlığımızı Türk varlığına emanet eder, Türk'ün önce övünmesi, sonra çalışması, sonra da güvenmesi gerektiğini öğrenirsiniz. Kime, nasıl, niçin güveneceğimiz belli değildir. Güvendiklerimizin bize neler yaptığı, yapacağı da ömür boyu karşı karşıya kalacağımız ayrı bir konu. Güvendiğimiz dağlara yağan karlarda hep başkaları kayak yapar, bize de soğukta kıkırdaması kalır. Okullar düzene uygun kafalar yetiştirmek için kurumuş torna tezgahlarıdır. Daha ilk gün evin sıcaklığından, oyuncaklarımızdan çekilip alınınca gerçekle yüz yüze geliriz. Kesilip, biçilip, yontulup toplum inşaatında kullanılacak bir örnek keresteler haline getirileceğimiz atölyenin kapısından içeri girdiğimizi anlarız. Üstümüze giydirilen üniformada artık farklı olamayacağımızı, kendi renklerimizi bir kenara bırakıp bize sunulan tek rengin kölesi olmamız gerektiğini anımsatmak içindir. Kısacası renksiz, kokusuz, farklı özellikler göstermeyen ötekilerden biri olmamız istenmektedir. Amaç, sahibinin sesi plaklarına yeni bir solist daha hazırlamaktır. Hocalar yüksekte oturur. Hep yüksektedirler, yukarıda kürsüde. Bizi idare ederler, baş eğilmesi gereken, soru sorulamayacak otoriteyi temsil ederler. Kürsüdekiler ömür boyu parmaklarını sallayarak konuşup yaşamımızı bizim adımıza düzenleyecek, uymamız gereken kuralları saptayacak, her şeyi bizden daha iyi bileceklerdir. Kim kürsüdeyse mühür ondadır. Boyun eğmemiz gereken otorite odur. İsterse bizi karşısına alıp hesap sorabilir, bütün sınıfın önünde dövebilir, sorguya çekip not verebilir. Ömür boyu bize not verileceği gerçeğiyle ilk karşılaşmadır sözlüler. Isınma turlarından sonra hocalar bize not verirken biz de hal ve gidişlerine göre onlara lakaplar takar, etiketler, özetleriz onları. Sıfırcı Osman Hoca, peruk Kamil, asit sülfürik Necati. Sonra da birbirimizi ömür boyu üstümüze yapışıp kalacak lakaplar takarız. En belirgin, en göze batan, en öndeki özelliklerimize göre birer lakap sahibi olup kavanozlanır, yaşam raflarında tozlanmaya bırakılırız. Fırlama Abidin, Dört Göz Necati, Yavşak Kamil, Pezo Avşar. Evet efendim, kavanozlarız. Çünkü bizden istenen kavanoz çocuğu olmamızdır. Daha doğmadan ana karnındayken ölmüş, ortalığı karıştırmayan, hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen insan turşuları olarak durduğumuz yerde durmamız istenir. Bir insan turşusunun yaşamı sözlülerle doludur. İnsan dediğin yaşadığı sürece okula, işe, eşe, ülkeye, dünya görüşüne sözlenir ve her sözlüye çekilir. Hep sözlüye çekilir. Amaç, hocaların gözüne girerek sınıfları süratle geçmek ve son sınıfa varmaktır. Son sınıfı da başarıyla geçtiniz mi, siz de elinize birer kara kaplı alıp başlarını imtihan etme hakkını ele geçirebilirsiniz. Bütün sınıfları geçtiniz mi, sözlülerden, yazılılardan paçayı kurtardınız mı? Sizi de kavanozlayıp yaşam raflarını tozlanmaya bıraktılar mı? Kafanız düzene uyduruldu mu? Ayarınız yapıldı mı? Her şey tamamsa kırın kavanozu, yeniden özgür bir biçimde baştan kurgulayın kendinizi. Asıl eğitim şimdi başlıyor. Hal ve gidişiniz nasıl? Kaç verirsiniz kendinize? Sayfa 181. Melekler ve Şeytanlar. Her yıl 31 Aralık'ta aynı tantana. Sevgililerle, akrabalarla, dostlarla bir araya gelinip eski yıl uğurlanacak, yeni yıl karşılanacak. Büyük ümitlerle yeni yılın yaşamımıza bir başkalık getirmesini bekleriz hepimiz. Hediyeler verilecek, hediyeler alınacak. Sağlık, mutluluk, bol para dilekleri. Her işin başı sağlık birader, sağlıklı bir yıl olur inşallah. Yok, önce mutluluk, mutlu olursan sağlıklı olursun. Paran yoksa, işin yoksa nasıl sağlıklı ve mutlu olacaksın? Dünyanın her yerinde savaşlar sürüyor, önce barış. Hepimiz yeni yılın yaşamımızı değiştirmesini bekleriz. Herkes yeni yılla ilgili dileklerini sunar, gazeteler, radyolar, televizyonlar yayınlar, politikacılar, sanatçılar, medyatikler, bülbüller gibi iyi niyet dileklerini şarkılar, çakırlar. Yılbaşı tantanası bitiyor. Ertesi gün devran yine o devran, bütün bu dileklerin üstünden daha 24 saat bile geçmeden ayaklar yere değiyor. Yılbaşı esintisiyle havalanan melekler yere iniyor, kanatlar fırlatılıp atılıyor, şeytan boynuzları takılıyor, 24 saatliğine herkes melek. Ertesi gün gecenin mahmurluğundan silkinip kalkan yerden devam. Sıradan tek düzelik, hoş görüsüzlük, merhaba. Hoş geldin, kendinden farklı olanı yok etme, silinip atma düzeysizliği. Selamun aleyküm ya benim gibi yaşa ya da yaşama eblehliği. Hello, ya beni sev ya da yine beni sev. Beni sevmiyorsan başkasını sevme. Yaşasın, benim ol, yine benim ol, hep benim ol. Yeni yıla, yeni yaşam biçimi bakışımızla, kararlarımızla sarılırsak o zaman yaşam da bize sarılacak. Büyük bir hoşgörüyle kendimizden farklı olanı da kucaklayabilirsek gerçekten mutlu olacağız. Dünyaya senden çok farklı bakan belki de senin ikizindir. Çağımız hoşgörü çağı. Senden farklı bir biçimde Tanrı ile buluşma çalışanları, farklı etnik kökenlerden gelenleri, farklı ana dilleri konuşanları, farklı siyasal tercihleri olanları, farklı cinsel tercihleri olanları, senden çok uzakta, sana aykırı olanları, farklı biçimde düşünenleri, yorumlayanları, ötekini anlayabilme, kabul etme, hoşgörüyle yaklaşma, senin anlayışsızlığına hoşgörüyle bakmasını sağlama çağı. Çağımız aynı çatı altında farklı yaşam biçimlerinin, birbirinden çok ayrı kültürlerin, inanışların var olma biçimlerinin bir uyum yaratmaya çalıştığı çağ. Sana çok uzak gelen de çok uzak, çok farklı duran da gizlisin sen. O zaman seni tanımaya, anlamaya, kabul etmeye çalışıp ondan gizlenen, seninle uyum yaratmaya çalışmak kendine karşı en büyük sorumluluğun. Umarım yeni yıl kendimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştığımız bir yıl olur. Ve de yılbaşının hemen ertesi günü kanatlarımızı kin, hoşgörü, anlayışsızlık ateşlerinde yakıp melek yüzü şeytanlar misali ortalıkta boy göstermeyiz. Değişen ve değiştiren çağın her gün kendini yenileyebilen bireyi olmakta gizli, mutlu, sağlıklı bir yaşamın sırrı. Gelecek bütün yılbaşılarında alacağınız yeni, yepyeni kararlarınız kutlu olsun efendim. Sayfa 185. Aman dikkat. Efendim, haberiniz olsun. Bugün size misafirliğe geliyorlar. Kim geliyor diye meraktan çatlıyorsanız söyleyeyim. Siz size geliyorsunuz. Yani ben sana mı geliyorum? Ne amaçla? Yani biz size gelirsek biz de biz bize gelmeyiz. Bize genellikle kimse gelmez. Siz kafayı yemişsiniz. Biz normal şeylerle karnımızı doyuruyoruz falan filan. Bütün bu dediklerinizi duyar gibiyim. Sakin olun. Gazetelerde ünlü kişilerle yapılan röportajları okuyorsunuzdur. TV'dekiler... söyleşileri izliyorsunuzdur mutlaka. Peki niçin sizinle de bir röportaj yapılmasın? Siz de kendi yaşamınızın, kendi maceranızın başrol oyuncusu değil misiniz? Adeta bir film olan hayatınızın başrol oyuncusu, starı kim? Siz. Evet, siz. Öyleyse hayatınızda bu kadar önemli bir rol oynayan sizle mutlaka bir röportaj yapılmalı. Adım gibi biliyorum görüşleriniz, açıklamak istediğiniz konular birikmiştir. Ülkemizin insanları hem kendi sorunlarıyla hem de dünya meseleleriyle yakından ilgilidir. Bunun böyle olduğu gazete ve kitap satışları nüfusu oralanınca açıkça ortaya çıkar zaten. Bazen röportaja gelen gazeteci insana öyle bir soru sorar ki şaşar kalır insan. Yahu ben bu konuda neler düşünüyorum sahi? Ya da bak ne demek böyle bir özelliğim var, ben bunu bugüne kadar nasıl fark etmedim diye derin derin düşünmeye başlarken bir yandan da fiyakası bozulmasın diye usturuplu bir cevap arar. Tabii bütün bunlar olurken röportaja gelen kişinin durumun farkına varmaması için ikramla ya da soru sorarak dikkati başka yere çekilir. Röportajcıların da her zaman hazırlıklı geldiği iddia edilmez. Dersini çalışmadan gidenler iyi öttüremezler karşısındakileri. Yalnızca cevaplayan değil, soran da içten, aklı başında, dürüst ve hazırlıklı olmalı ki işin tadı çıksın. Soran gerekli bir soruyla bilinçaltının, bilincin ya da saklı kalmış bir gerçeğin kapısını arayabilmeli, içeri girmeli, üstü tüllerle örtülü duyguları, düşünceleri, anları, olayları anlattırabilirse işte o zaman başarıyı yakalamış sayılır. Kendimize bile soramadığımız sorular vardır. Cevaplarsak çok ürkünç gerçeklerle karşılaşacakmışız gibi gelir hepimize. Hele bir de öylesine yaman bir soruyu bir başkası sorarsa aman aman aman. Bu söyleşi sanatında konuşulan kadar konuşturan, konuyu deşen, gizli gizli sofrayı kurup yemeği hazırlayan da önemlidir. Bizde de bu işi pek büyük ustaları vardır. Peki niye yaşamımızın seyir defterinden tırtıklanmış parçaları başkalarıyla paylaşırız? Paylaşınca çoğalacağımızı düşündüğümüzden mi? Olduğumuz gibi görünelim de şeffaf olalım, yani bakınca kimse bir şey görmesin diye mi? Yoksa olmadığımız gibi bir imaj yaratalım da arkasına saklanıp kafamızı dinleyelim diye mi? Ne olursa olsun işin tadını belirleyen dürüstlüktür. Dürüstlük gündemde değilse röportajlı bir lezzetsizlik sezer insan damağında. Efendim, bütün bunlardan sonra oturun, alın kendinizi karşınıza, bir yandan sorun, bir yandan cevaplayın. Kendinize doğru çok tehlikeli bir yolculuğa çıktığınızı göreceksiniz. Yolda başınıza bir şeyler gelirse benden bilmeyin. Herkes kendi yaşam haritasını kendi çizer ve o haritada keşfedilmedik yer peşinde koşar durur. Nedir birinci sorunuz, cevabı ne, merak etmiyor musunuz? Zekanızı küçümsediğim için tehlikeli soru örnekleri eklemiyorum. Oyunu kuralına göre oynarsanız, altınızda ağ olmadan 30 metre yükseklikte trapez gösterisi yaparmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Dikkat edin, bir yerinizde bir şey olmasın, bir sakatlık çıkmasın. Aman dikkat, aman ha. Sayfa 189. Ali Poyrazoğlu Sosyetenin Göbeğinde. Madem kitabın içine yaşadıklarımdan da parçacıklar aktarıyoruz, eğlenceli, şenlikli yanlarıyla ağır basanları dengelemeye çalışıyoruz, hafif sosyetik bir yazıda ben yazayım bari. Araştırmacı gazeteci Ali Poyrazoğlu sosyetenin tam ortasından bildiriyor. Evvelki akşam eski arkadaşlarım sosyetemizin en saygı gören çiftlerinden Sema ve Mehmet Sarper'in Maçka'daki antikalarla dolu evinde toplandık. Sosyetik davet olduğu için herkes iyi giyimliydi, ben hariç. Ben çekimden çıktığım için eşofmanla gitmek zorunda kaldım ama sosyetik pahalı mavi renk Polşark marka eşofman, Hermes spor ayakkabı ve Bulgari saatim vardı. Hepsi çakmaydı, yani dandikti, sizin anlayacağınız taklitti. Olsun, kimse anlamadı. O zaman yeni bir sosyete yazarı olarak içime bir şüphe düştü. Acaba sosyetemizin gazetelere yansıyan şık elbiseleri, mücevherleri, çantaları da dandik miydi? Yani çakma mıydı? Sosyete sayfalarında yer alan Balenciaga'lar, Vuitton'lar, Dior'lar da çakma demek ki. Basın sosyeteyi gerçek ürünler kullandıklarını kanıtlamaya zorlamalı. Yoksa sosyetemiz halk tabiriyle dandik ya da çakma sosyete durumuna düşer ki bu da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin askıya alınmasına neden olabilir. Efendim, geceye katılan ünlülerden bazılarını takdim ediyorum. Belma Simavi, Mehire Çizmeci, Hamit Leyla Belli, İzzet İpek Günay, Murat Bardakçı ve sevimli arkadaşı Ayşegül, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Yüksel Behlil, Oya Affan Başak, Şener Mine Koyuncuoğlu, Güler Yiğit, Doktor Halil Değer, Kont Joel Butville, Kont Nil Yalter'in eşi, Bergin Usberk, Rahşan Granit, Sevinç Emin Bengüsu, Ulus 29 ve Beymen Brasserie'nin sahipleri Memo ve Zeynep, sosyetemizin bütün güzide simaları bir aradaydık. Gece apartmanın girişinde sürprizlerle başlıyordu. Kapıcının şirin kızı vestiyer yapmış iki askıdan paltoları topluyor. Dandik Burberry paltomu teslim ettim. Çocuk, parayı peşin alıyoruz dedi. Niye dedim? Bunlar sosyete, ne yapacakları belli olmaz dedi. Çıktım yukarı, daldım salona. Baktım smokinli garsonlar Petrus şarabı servisi yapıyor. Nereden buldun bunları dedim Mehmet'e. İki tane boş Petrus şişesi var mutfakta, doluca doldurup servis yaptırıyorum dedi. Salonda ilerliyorum. Herkes çok şık. Haydun Dorman'ın elinde bir rakı kadehi, ceketini çıkarıp beline bağlamış. Sarıldık, öpüştük. Hoş geldin birader. Çift küfte yiyin mi dedi bana. Haldun hiç o Haldun gibi değil. Göksel'e sordum, nesi var dedim. Bir şey yok, İbrahim tatlı sesle dizi çeviriyor. Geçer, merak etme dedi. Alev Ebu Ziya ile sarıldık, barıştık. Paris'te küsmüştük, sergi açtılar İstanbul'da. Nil Yarter'le ikisini de kutladım. Elim boş gitmemiştim. Geçen yıl Sema ile Mehmet'in evleri soyuldu. Aile mücevherleri gitti. Boş bir mücevher kutusu aldım Sema için. Bunu doldurursun artık dedim Mehmet'e. Göksel, ben, Alev, Memo, Zeynep, Mehire, İzzet masaya oturduk. Sevmem öyle elde tabak ayakta tıkınmaları. Muhabbet koyulaştı. Alev, boş konuşma, sevmem, herkes masal anlatsın dedi. Ben, aşkın iğnesiyle dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmez imiş masalını anlattım. Alev, sevgi ektiğin yerde sevinç büyür masalını anlattı. Ben masalı konusunda yorum yaptım. O da benim masalıma bulaştı. Kızdım. Bir bugün iki yarına bedeldir dedim. Değildir dedi. Küstük, Paris'te barışırız. Sosyete Halis Ankara üzümlerinden yapılmış Petrus şarabının etkisiyle neşe içindeydi. Belma Sivami'nin boynunda çok şık bir kolye vardı. Haldun Belma'nın yanına oturmuş bir şeyler anlatıyor. Elinde boynuna atmış sosyete fısıldaşması yapıyorlar. Yemekler de çok güzeldi. Ispanaklı, kaymaklı levrek, orkide yaprağıyla közlenmiş avokado soslu hıyar salatası, Havyarlı mercimek, altın tozuna bulanmış incir yaprakları üstünde ördek kızartma, Jamaika pirincinden yapılmış pilav üstü ıstakoz Le Pontif içi doldurulmuş sülünler, suşisler, envai çeşit. Haldun masaya yaklaştı. Çi küfte yok mu dedi. Suşi al, o da çi köftenin Japoncası dedim. İstemedi, uzaklaştı masadan. Baktım arkasından cebinden çıkardığı bir gümüş küllüğü Oya Başak'a veriyor. Oya istemem yapıyor. Zorla cebine koydu. Bir süre sonra Belma Sivavi'nin kolyesini Sema'nın boynunda gördüm. Ne oluyor diyemeden baktım Haldun antika bir porselen bibloyu Murat Bardakçı'nın çantasına koyuyor. Az sonra Belma geldi. Elinde benim Sema'ya getirdiğim mücevher kutusu. Haldun, Ali bunu sana getirdi. Benim vermemi istedi deyip kutuyu Belma'ya hediye etmiş. Kolyen nerede dedim Belma'ya. Ah kolyem diye bastı çığlığı. Sema elinde taktılar boynunda kolye belirdi salonun kapısında. Herkes Sema'ya döndü. Haldun nasıl becerdiyse konuşurlarken Belma'nın boynundan kolyeyi almış. Mücevherlerini çaldırdığın için üzgünüm bu benden sana diye kolyeyi Sema'ya takmış. Sosyete birbirine girdi. Meğerse Haldun bütün gece çalışmış. Hamit'in cebinden Mehmet'in kol saati çıktı. İzzet Günay'ın eşi İpek'in çantasından iki minik vazo. Kont'un cebinden iki gümüş çatal. Nilyal Ter'in çantasından iki gümüş kaşık çıktı. Ortadan bir sürü şey kaybolunca Mehmet polise haber vermiş. Hırsızlar kalabalığın arasına karışıp geri geldiler sanmış. Hepimizi aradılar. Benim cebimden kaymaklı ayva tatlısı, iki ufak gümüş tuzluk çıktı. Çok eğlendim. Bundan sonra hiçbir sosyetik daveti kaçırmadım. Sonra oturduk gidenleri çekiştirdik. Ben işi sağlama aldım, arkamdan konuşmasınlar diye en son çıktım. Sema bu geceyi sakın yazma dedi. Ben öyle bir şey yapar mıyım, sosyetenin sırlarını ortaya döker miyim dedim. Aşağı indim, paltom yok. Yerinde eskice bir Hermes palto duruyor. Baktım çakma giydim mecburen. İki gündür paltonun sahibini arıyorum. Kendi çakma Burberry paltomun peşindeyim. Herkes bana teessüf ederim, ben çakma palto giyer miyim diyor. Sosyeteye çıktım, paltoyu kaptırdım. Herkes ne dolaşıyorsun taklit bir paltonun peşinde diyor. Anlamıyorlar ki taklit gerçeğin yeniden üretimi olduğu için bir sanat eseridir. Tıpkı. Sayfa 195. Ali Poyrazoğlu cenazesinden bildiriyor. Bu memleket adamı öldürür. Sığlık günlük yaşamın sıradanlığı adamı öldürür. Solcuların, sağcıların, sanatçıların bir araya gelemeyişi adamı canından bezdirir. Canından bezen ölür. Vefasızlık, miskinlik, kendini yenileyemeyenlerin, sığlığın kalesi olan gereksiz ciddiyetin maskesi suratlarında dolaşanların sayısı arttıkça insanın ölesi gelir. Sanatın, kültürün üstüne ölü toprağı atmaya çalışanların gayretleri adamın ruhunu kurutur. Eh ruhun kurumuş, öl daha iyi. Bu İstanbul, bu güzellik, bu pislik, bu kalabalık, bu aşklar, bu işler, bu trafik, bu bayağılık, bu cehalet. Bu İstanbul adamı öldürür. Öldüm geçenlerde. Cenazem çok fiyakalı oldu. Yalan yok, bizzat oradaydım. Gözümle gördüm, kulağımla dinledim. Ben ölünce hemen duyulmuş, cep telefonları çalışmış, kulaktan kulağa yayılmış, tiyatrodaki arkadaşlar hemen organize olmuşlar. Tiyatrocular sahneden uğurlanır ya, sabah 10'da tören, ben sahnedeyim ama tabutta. Türk bayrağı altında tabut, bir fiyakalı resmim solda, çiçekler, çelenkler, son oyunlarda giydiğim kostümler. Sahne düzenlemesini Murat Coşkun yapmış, tiyatrocular, sinemacılar, seyirciler, oyuncular, arkadaşlar gelmişler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçer, Levent Kazak, Huysuz Virjin, İlknur Özdemir, CNN'den Aslı Öymen, Armağan Çağlayan, Sezen Aksu, Nüket Duru, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün, Eser Ali, Berrak Koş, Mahalledeki Bakkalım, Kasabım, Tiyatro Eleştirmenleri, Asistanım Jale, Köpeğim Bıdık, Onur Şenay, Özdemir Çiftçioğlu, seyircilerden de gelen var, son gösterisi bakalım nasıl diye. Bir köşede Sezen Aksu ile Nüket Duru fısıldaşıyorlar kara gözlükleri altında. Sezen, kaç zamandır aklımdaydı, Ali'nin oyununa gideyim diyordum. Geç mi kaldım acaba diyor. Nüket, ben iki kere gördüm, sana anlatırım. Sezen, beni anlatıyormuş oyunda, iyi mi konuşuyordu hakkımda. Nüket, şekerim bu oyuncu milleti için Shakespeare ne demiş duymadın mı? Sağlığınızda adınız bunların diline düşeceğine, öldükten sonra mezar taşınızda kötü şeyler yazılsın daha iyi demiş adam. Sen anla artık senin için neler dediğini. Sezen, sen niye iki kere gittin oyununa? Nükhet, ay senin hakkında söyledikleri dalga geçişi çok hoşuma gidiyordu, çok gülüyordum. Ondan deyiverince Sezen'in gözlükleri fırladı. Vasiyetim vardı. Ölürsem sahneye bir piyano konulsun, yakın arkadaşım Ferdi Özbeğen piyano çalsın ve eski dostları söylesin demiştim. Ferdi'ye telefon edilmiş, bu iş ekstraya girer, 3000 dolar alırım demiş. Tiyatrodaki çocuklar da 3000 dolar ne gezer, Nevizade'deki meyhanelerde akordeon çalan Topal Necmi'yi bulmuşlar. Ha Necmi, ha Ferdi. 100 milyonu onunla anlaşıyorlar. O geliyor, çalıyor eski dostları. En eski tiyatrocu olarak Necdet Uygur geliyor, konuşma yapıyor. Çok iyi bir oyuncuydu Ali. Türk futbolunun başı sağ olsun diyor. Kadir Topbaş çıkıyor, şehrimizin güzide bir sanatçısıydı. Bu vesileyle bundan böyle sanatçılarımızın helvalarını yapıp 1 liraya, öğrencilere 50 kuruşa dağıtacağımızı açıklıyorum diyor. Hadi Çaman saray muhallebicisi oyunlarından sonra tavukla pilav da dağıtılsın diye bağırıyor. Başkanın korumaları olayı provoke etmeyin, şehir tiyatroları bedava bilet dağıtıyor diyenin ağzını burnunu dağıtırız diyorlar. Başkan müdahale ediyor, yok deve diyor. Necdet Uygur develi pilav olmaz tavuklu olsun diyor, alkışını alıyor. Tabutumun iki ucunda genç tiyatrocular saygı duruşundalar. Bülent Kayabaş yanındaki Eser Ali'ye bu tabutun başında duran fıstık kim lan, memelere bak taş gibi diyor. Eser, abi gözlüklerini tak, o bizim tiyatrodan berrak diyor. Bülent fark etmez, bütün kediler yatakta gridir cevherini yumurtluyor. Kültür Bakanı'nın telgrafı okunuyor. Ankara'da özel tiyatrolara devlet desteği sağlamak için hiç uyumadan komisyonlardan geçen yasa taslağının meclisin gündeme alınması için çalıştığımdan tiyatroculara verdiğim sözümü tutmak için cenazeye katılamıyorum Tanrı'dan. Tabutum sahneden alınıp merdivenlerden aşağı indirilirken trafikten geç kalan foto muhabirleri, kameramanlar hücuma geçiyor. Tabutu taşıyanlar kontrolü kaybediyor, tabut yuvarlanıyor. Ben küt diye merdivenlerin altındaki gişenin üstüne uçuyorum. Müjdat Gezen ile Savaş Dinçer, ulan bu herif amma para göz, gider ayak hala aklı hasılatta diye fısıldaşıyorlar. Kapıya çıkılıyor, hava iyice soğumuş. Müjdat, ulan bu Ali hep tuhaf herifti. Arkadaş niye bu buz gibi havada ölüyorsun? Allah kahretsin, yağmur da başladı, zatüre olacağım. Bu Ali beni öldürecek, inadına yaptı. Ulan öl Ağustos'ta rahat rahat gömelim diye söyleniyor. Yağmur yavaştan kara dönüyor. Savaş, ben bu ayakkabıları yeni aldım, mezarlığa gidersen bombok olurum diyor. Mustafa Alobora, benim palto Mehmet Ali'nin de yağmurda çekmiş bana verdi. Şimdi yine ıslanır, çekerse yeni palto almak gerekir, ben vanlıyorum diyor. Kar bastırınca kimi çekime, kimi dublaja, kimi provaya, işe güce hayata dağılıveriyorlar. Mezarlığa yine de aşağı yukarı yarım salon seyirciyle varıyorum. Kar bastırıyor. Tam o sırada kalabalık bir grup daha geliyor. Kar içini iyice bastırıyor. Bizim grup ile öteki tabut taşıyan grup birbirine karışıyor. Herkes tabutlara bir el atma, iki adım da olsa taşıma çabasında. Kar iyice tipiye dönüşüyor. Tabutlar elden ele. İki grup iç içe girmiş durumda. İki tabut dolaşıyor havada. Birden bakıyorum bizim grup ellerinde öbür tabutla uzaklaşıyor. Ben tanımadığım adamların elinde tabutlar mezarlar karışıyor. Beni gömüyorlar bir muhtarın mezarına. Muhtar mahallenin berberinin inşaatına ruhsat vermemiş. Berber geber pezevenk senin mezarına işeyeceğim demiş. Her akşam bir herif gelip tepeme işiyor. Öte taraftaki mezarıma bakıyorum muhtar yatıyor yerimde. Adını bilmediğim bir seyircim arada uğrayıp çiçek bırakıyor. Berber her gece geliyor, her gece tepeme işiyor. Dalmışım tiyatroda, fırlıyorum kanepeden. Nilgün Hanım giriyor odaya. Ali Bey kalkın, oyun 15 dakika var, sesiniz kısılır uyanınca. Hemen toparlanıyorum, sahneye fırlıyorum. Ön sıralarda Müjdat Gezen, Savaş Dinçer, Ferdi Özbeğen, Tilda Erol, Tezmen, Hümeyra, Sezen Aksu, Levent Kazak, Suzan Aksoy, Bülent Kayabaş var. Ben eskiden küçüktüme gelmişler. Seyirciler de doldurmuş salonu. Hep birlikte bu memleket bizi öldüremez yolculuğuna çıkıyoruz. Sığlığa, sıradanlığa, miskinliğe meydan okuyanlara, kolay kolay öldüremez üzerimize fırlatılan bu topraklar. Bezmek yok, işlerin ucunu bırakmak yok. Kimse kurtaramaz ruhumuzu. Bu İstanbul, bu memleket, bu güzellik, bu pislik, bu kalabalık, bu aşklar, bu işler, bu bayağılık, bu köylülük, bu cehalet, bu İstanbul adamın ruhunu öldürür. Sıradanlığa meydan okursan yeniden doğarsın ölümlerde. Sayfa 201. Ah ulan ben sağ olacaktım ki. Biri Şişli'nin üst taraflarında otururdu, öbürü alt taraflarında, arka mahallenin en dibinde. Biri kendi apartmanının en üst katında otururdu. Hoşgör apartmanının bütün katlarına çoluk çocuğu yerleştirmişti Nihat Hoşgörzade. Akşamları torun torba en üst katta yemekte buluşulur. Yemekten sonra Nihat Hoşgörzade'ye herkes o gün ne yaptığını anlatır, günün hesabını verirdi. Hesap sorardı Nihat Bey, hiçbir şeyi de hoş görmezdi. Şoför Kemal başkasının gecekondusunda kiradaydı. Akşam yemeğinden sonra televizyonun başına oturur, dizilerdeki kahramanların başına gelenlere üzülür, hayatın zenginlere bu kadar zalim davranmasını bir türlü anlayamazdı. Hadi fakir olsalar neyse, zengin olmadıkları için Tanrı'ya şükrederdi karı koca, ne de olsa büyük yaşın büyük başın büyük derdi oluyordu. Hoşgörzade Nihat Bey'in 4 apartmanı, 5 fabrikası, 3 arabası, 6 torunu, 1 yatı, 1 metresi vardı. Sarışın, karısı kızıl saçlıydı. Şoför Kemal'in bir buzdolabı, 2 yatağı, 1 çocuğu, 1 televizyonu, 1 takım elbisesi, zar zor biriktirdiği 3 kuruş parası ve çok sevdiği anadan doğma kızıl saçlı karısı vardı. Azıcık aşım, dertsiz başım derdi hep. Sen para kazan, istersen düşmanlarına kalsın. Yeter ki kazan derdi hep Nihat Hoşgörzade. Beyefendi hangi partiyi tutuyorsa o partiye oy verirdi şoför Kemal ve karısı. Ama beyefendinin tuttuğu takımı tutar gibi yapıp gizli gizli Fenerbahçe'yi tutardı. Karısı bir gün ortaya çıkacak, atacaklar bizi kapının önüne, vazgeç şu Fener sevdasından derdi. Hoşgörzade Nihat Bey kimsenin hatasını, yanılgısını, sekmesini hoş görmezdi ama kendi açıklarının hoş görünmesini isterdi. Salı geceleri iş toplantıları vardı, geç vakitlere kadar süren sevgilisinin evinde oynaşma, fıkırdaşma, fokurdama toplantılarıydı bunlar. Şoför Kemal arabanın içinde kapıda beklerdi. İşin ne işi olduğunu bilirdi ama hoş görürdü patronunu. Şoför Kemal harama hiç uçkur çözmemişti. Karısından başkasını gözü görmezdi. Bir sabah erkenden yola çıktılar. Gebze'deki fabrikayı teftiş edecekti beyefendi. Karşı taraftan gelen ağır vasıtanın şoförü uyuyakalınca yolun öbür tarafına geçti. Beyefendiyi de şoförünü de arabayı da dümdüz ediverdi. Tabutlar Şişli Camii'nde yan yanaydı. Musalla taşında cami çok kalabalıktı. Boru mu koskoca Hoşgörzade Nihat Bey'in cenazesi? Eh, şoförün de akrabaları, yakınları, arkadaşları. Çok çiçek geldi iş adamlarından, politikacılardan, sanatçılardan. Şoför Kemal'in karısı bir demet karanfil getirdi kocasına. Namaz kılındı, herkes hakkını helal etti gidenlere. Mezarlığın kapısından girildi. Tabutlar cenaze arabalarının alındı omuzlara. Tam o anda minik, 10 saniye süren bir zelzele yeri göğü salladı. Şaşkınlıktan tabutları yere koyup sağa sola koşuşmaya başladı kalabalık. 5 dakika sonra kendilerine gelip tabutları aldılar bıraktıkları yerden. Minik bir karışıklık. Hoşgörzade'nin yakınları şoför Kemal'in tabutunu alıp götürdüler. Hoşgörzadelerin aile kabristanına gömdüler. Nihat Bey'in tabutu şoförün mezarının alt tarafındaki mezarına gömüldü. Şimdilerde şoförün karısı kocasının mezarına gidip "Ah Kemal'im, hanımefendinin yaptıklarını bir bilsen" diye başlayıp malın mülkün satıldığını, hanımefendinin genç bir herifle fıkırdadığını anlattıkça Hoşgörzade mezarında ters dönüp "Ah ulan, ben sen olacaktım ki gösterecektim o kaltağı" diyor. Hanımefendi de kocasının yerinde yatan şoför Nihat'ın mezarına gidip "Kocacığım, sen sağken beni çok boynuzladın, şimdi de ben sefa sürüyorum gençlerle" deyince şoför Kemal "Ah ulan alçak kadın, ben sağ olacaktım ki beyefendinin namusunu temizleyecektim" diye yattığı yerde dönüp duruyor. Bu masalın sonunda gökten 3 elma düşmez. Sayfa 203. Kitabın sonu.